Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve ne'ûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela muzille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ اَسْتَغَى الْحَد۪يثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dün akşam Müslüman'ın şahsiyeti konulu bir ders yapmıştık, başlangıç yapmıştık ve 20 kadar hasleti saymıştık. Allah izin verirse bugün de yine Müslüman'ın şahsiyetini belirleyen unsurlara devam edeceğiz. Müslüman'ın tevbe eden ve hatadan dönüş yapan bir yapıya sahip olması hakkında Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Mümin ile imanın misali at ile o atı bağlayan kimsenin misali gibidir. At döner dolaşır, sonra bağlı olduğu yere geri gelir. Şüphesiz mümin de yanılır, sonra imana geri döner. Yemeğinizi takva sahiplerine yedirin ve iyiliğinizi müminlere yapın. Bu hadisi İbnül Mübarek Kitab-ı Zühd'de Ahmet bin Hanbel müsnedinde şahitleriyle hasen olan bir isnatla rivayet etmişlerdir. Şüphesiz Müslüman günahında ısrar etmez ve günahı asla hafife almaz. Bilakis Müslüman tıpkı diğer insanların hata ettikleri gibi hata eder. Lakin tevbe ile Rabbine geri dönüş yapar. Tekrar yaratıcısına yönelir. Kibirlendiği zaman ki kibir İslam şahsiyetinden tamamen uzak bir haslettir. Hemen bundan tevbe eder. Rabbine karşı kibre kapılmaz. Kendisinin zayıf, aciz bir kul olduğunu hatırlar. Ve Rabbi Azze ve Celle'nin göklerle yeri ayakta tutan olduğunu düşünür. Onun karşısındaki aziyetini düşünür. Bu kişide bulunan, Müslüman kişide bulunan şahsi değerlere de bir açıklama getirir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki özellik vardır ki bu iki özellik münafıkta birleşmez. Bunlar güzel üslup ve dinde anlayıştır, dinde fıkıhtır. Demek ki müminin, iman eden bir kimsenin münafıklardan ayrıldığı özelliklerden iki önemli özellik güzel bir üslup takip etmesi ve Allah'ın ona lütfettiği dinde fıkıh anlayıştır. Müslümanın üslubu salihlerin üslubu olmalıdır. Yolu alemlerin Rabbine kulluk edenlerin yoludur. O takva sahiplerine benzemeye çalışır. Seçkinlerin adımlarını takip eder. Kalbi de kalıbı da birdir. İçi de dışı da birdir. Görünüşüne önem verip de kalbi bomboş olanlar gibi değildir. Anlayışı İnce bir kalpten kaynaklanır, dikkatli bir şuurdan kaynaklanır. Bu üslubu ve bu anlayışı kendisinde şakasında dahi ciddi olmaya, şakasında dahi haktan ayrılmama hasletini gündeme getirir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben de şaka yaparım ancak ben haktan başka bir şey söylemem buyurmuştur. Bu hadisi de Tirmizi Sünen'de rivayet eder. Müslümanın şakasında yalana pay olmadığı gibi asla iftiraya da yol yoktur. Onun oyunu da haktır, şakası da doğrulardan ibarettir. Bu bütün vakitlerini oyun ile, şakayla geçirdiği anlamına da gelmez. Fakat Müslüman tıpkı başka konularda olduğu gibi bu konuda da sahabenin menhecini, onların yolunu izler ki Hanzalatul Useydi radıyallahu anh'den gelen rivayette O Ebu Bekir radıyallahu anh ile yolda karşılaştığını bildiriyor ve kendisine Ebubekir radıyallahu anh'ın nasılsın ey Hanzala diye sorduğu zaman Hanzala münafık oldu dediğini söylüyor. Ebubekir radıyallahu anh subhanallah sen ne söylüyorsun deyince o da bizler Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında bulunduğumuz sıralarda o bize cehennemden bahsediyor, cenneti anlatıyor ve biz bunları gözlerimizle görüyormuş gibi hissediyoruz. O şekilde oluyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanından ayrıldığımızda ise eşler, çocuklar, bağ, bahçeler bunlarla ilgileniyor ve çok şeyi unutuyoruz. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'a yemin olsun ki bunun aynısını biz de yaşıyoruz. Bunun aynısı bizde de oluyor. Ve beraberce Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gidiyorlar ve ey Allah'ın Resulü Hanzala münafık oldu diyor yine Hanzala radıyallahu anh. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neyin var diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylediği şeylerin aynısını Allah Resulü aleyhissalatü vesselama tekrar ediyor. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatü vesselam nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet benim yanımda bulunduğunuz sıradaki zikrinizi devam ettirirseniz elbette melekler yataklarınızda ve yollarınızda sizlerle musafaha ederlerdi. Lakin ey Hanzala bazen öyle, bazen öyle. Bazen öyle, bazen öyle buyurmuştur. Her iki anda Allah'ın emriyle kayıtlıdır. Yani bazen öyle olan halde Allah'ın emriyle kayıtlıdır. Diğer türlü olan halde Allah'ın emriyle kayıtlıdır. Evet, Müslümanın ciddi hali de şakası da kitap ve sünnete dayalıdır. Şakasında yasaklanan unsurlar bulunmaz. Müstehcenlik bulunmaz veya haklara, hukuklara tecavüz unsurları, kişilerin hicvedilmesi, şahsiyetlerin yerle bir edilmesi gibi unsurlar bulunmamalıdır. Allah'ın dinine aykırı unsurlardan şakası da uzak durmalı, ciddisi de uzak olmalıdır. Müslüman şaka yapabildiği anları günah için bir yol edinmez. Müslüman çünkü günahı hafife almayan bir yapıdadır. Müslümanın şahsiyetini tayin eden unsurlardan birisi işte budur. Günahları hafife almamaz. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizleri günahların küçümsenenlerinden sakındırırım. Bir topluluk bir vadiye inerler. Herkes bir parça odunla gelir. Neticede ekmeklerini bu odunlarla pişirirler. Şüphesiz küçümsenen günahlar kendisine tutunulduğu zaman sahibini helak eder. Yani kişi küçümsediği, küçük gördüğü, önemsemediği günahlar sebebiyle helak olabilir. Bunları ısrarı, bunlarda devam etmesi sebebiyle. Büyük sahabi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Şüphesiz mümin günahlarını her an üzerine düşmesinden korktuğu bir dağ gibi görür. Facir ise, günahkar, Allah'ın itaatinden sıyrılmış bir kimse ise burnuna konan sinekler gibi görür ve şöyle yapar. Yani eliyle kişelese uçup gidecek bir şey gibi görür günahlarını. Yani Müslüman Rabbi Subhanehu ve Teala'nın azametini, onun kahrını bilir. Günahlara küçüklüğü ve büyüklüğü açısından bakmaz. Bunların Rabbine karşı işlenmiş birer isyanlar olduğunu düşünerek bu nazarla bakar. Kalplerin zayıflığından dolayı önemsenmeyen günahlar şüphesiz kalpleri öldürür. Kalplerden imanı ve gönüllerden takvayı giderir. Allah korkusunu, Allah'tan sakınmayı giderir. Kul günah ve isyanı küçümsediği zaman nefsine zulmetmiş olur. Bu da Müslümana yakışmayan, Müslümanın şahsiyetine uymayan bir husustur. Çünkü Müslümanın şahsiyetinin özelliklerinden birisi Müslümanın zulmetmeyen bir özellikte olmaz. Zulmetmemesi. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma aktarıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Zulümden sakının. Zira zulüm kıyamet gününde karanlıklar şeklinde karşınıza çıkacak. Karanlıklar olarak karşınıza çıkacak. Cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş, onları kanlarını dökmeye ve haramları helal kılmaya kadar sürüklemiştir. Bunu Müslim rivayet eder. Zulüm iki çeşittir. Birincisi kulun nefsine zulmetmesi, ikincisi kulun başkalarına zulmetmesi. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin dininde haramdır. Kulun nefsine zulmetmesi işlediği isyanlarla ve terk ettiği, uzaklaştığı taatlerle bunları alışkanlık yapmasıdır. Başkasına zulmetmesi ise başkalarının haklarını çiğnemesiyle, başkasıyla muamelesinde orta yolu gözetmemesinde, haddi aşmasında ortaya çıkar ve onun değerini düşürüp, başkasının değerini düşürüp kendini yüceltmesiyle olur. Allah korusun, zulümlerin en çirkini de şüphesiz en büyüğü şirktir. Zulüm, isyanların, Allah Azze ve Celle'ye isyanların anahtarıdır. Kul zulmetmezse kalbi incelir, yakini artar. Fakat isyanlar onun gücünü zayıflatır ve günahlar kendisini yıkar. Yani zulüm sebebiyle, isyanlar sebebiyle kul gücünü zayıflatır ve günahlar da işte o kulu, o kulun sırtını yere getirir. Dil, yalan, iftira, kin ve hasetle dolu, zehirli ve eziyet veren bir yılan haline gelir. Gerçek Müslüman bütün bunlardan uzaktır. Çünkü yine Müslümanın şahsiyetindendir ki, Müslümanın yanında laf taşınmaz. Müslüman laf taşınmasına izin vermez. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bölücü nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların sözlerini birbirlerine taşıyarak onların aralarını bozan kimsedir. Yani hakiki bölücü budur. Bunu Bukhari Edebül Mühret'te, Tahavi Müşkülül Asar'da ve İmam Beyhaki Sünen'inde rivayet ederler. Nemime, laf taşıma hastalığı pis bir hastalık olduğunda, bu herhangi bir kalbe girdiğinde onu mutlaka bozar. Kalp bozulduğunda organlar da bu bozukluğun etkisi görülür ve ameller batıl olur. Nice insanlar vardır ki şeytanın bu kimselere kötü amellerini süslemesi sebebiyle bunları yaptıklarını güzel görürler. Bunda hiçbir sakınca görmezler. Niceleri vardır ki laf taşımanın düzeltici, ıslah edici bir iyilik olduğunu, salih bir amel olduğunu dahi zannederler. Şüphesiz bunlar Allah Subhanehu ve Teala'nın kullar arasında karalama ve iftirayla gezen bir topluluktur. Kalplere, sadık Müslümanlara aralarında yer ayırmamaları, onlardan yüz çevirmeleri ve uzaklaşmaları gerektiğini düşüncesini atarlar. Bu onların anlatılabileceği vasıfların en azıdır. Laf taşıma hastalığı ancak dünya sevgisini içmiş ve dini bir binek edinip onu kullanan kalplere bulaşan bir hastalıktır. Bu sebeple bundan Allah'a sığınmakla beraber Rabbani ve sadık bir gidişat takip etmek isteyen Müslüman kalbini dünyaya bağlamamalıdır. Kalbini dünyaya bağlamamak suretiyle bu gibi hastalıklara da karşı bir önlem almış olur. Sehil bin Sa'd radıyallahu anh rivayet ediyor yine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Cibril bana geldi ve şöyle dedi. Ey Muhammed, istediğin kadar yaşa, nasıl olsa öleceksin. İstediğin kadar sev, nasıl olsa ayrılacaksın. İstediğin kadar amel et, nasıl olsa karşılığını göreceksin. İster hayır, ister şer. Bil ki müminin şerefi gece namazı kılmasıdır. İzzeti ise insanlardan müstağni olmaz. Onlara ihtiyaç duymamasıdır. İnsanların ellerindekine ihtiyaç duymamasıdır. Yalnızca Allah Azze ve Celle katındakilere muhtaç olduğunun farkında olmasıdır yani. Bunu Hakim Müstedrek'inde Ebu Naim Hilletül Evliya'da rivayet etmişlerdir. Şahitleriyle yine sahih, şahitleriyle hasen derecede olan bir hadistir. Dünyaya bağlananın dindarlığı zayıf ve aklı kıt olur. Dünyanın dindar olmayanların, düşük bir yol tutanların yanında olduğunu bilmez. Bu rezil bir yoldur ve kötülüklerin anahtarıdır. Müslüman Rabbine karşı, kendisine karşı ve kardeşlerine karşı doğruluktan ayrılmaz. Dirhemler ve dinarlar elde etmek için dünya peşinde koşanlar için en güzel örnek yine bu Müslümanın şahsiyetinde zuhur eder. Bunun arkasında hayır olmadığını öğretir. Dünyanın arkasında bir hayır, iyilik olmadığını insanlara hayatıyla, yaşantısıyla öğretir. Hayır ancak dünyayı dinin yükselmesi için, kalplerin ihlası için vesile edinmektedir. Bir kimsenin elindeki dünyalık dinin yükselmesine, kalplerin ihlasına vesile oluyorsa işte o hayırlı bir maldır. İşte böyleleri hakkında Nebi Aleyhisselatü Vesselam salih mal, salih kimse için ne güzeldir buyuruyor. Salih mal, salih kimse için ne güzeldir. Ama bunun yanı sıra bazı hadisler var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela tarla edinmeyin. Bu sizin kalbinizi dünyaya bağlar buyuruyor. Yani tarla edinmenin haramlığından dolayı değil, burada bir illet zikrediliyor. Kalbin dünyaya bağlanmaz. Yine bir gün bir yerde ziraat aletleri görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kavme bu cihazlar, bu aletler girdiği zaman, bütün meşgaleleri bu olduğu zaman onlar mutlaka Allah yolunda cihadı terk etmişlerdir buyuruyor. Yani insanlar çiftçiliğe, tarla tapana, dünya malına razı olup dünya hayatını sevmeye başladıkları zaman, ölümden hoşlanmaz hale geldikleri zaman işte kayıplar burada başlıyor. Bu sefer Allah'ın farzlarını bir takım ihmaller gündeme gelebiliyor. Kişinin Rabbine karşı, kendisine karşı ve kardeşlerine karşı doğruluktan ayrılmaması zühd ile gerçekleşir. Zühd, ilgisiz kalmak demek. Alaka göstermemek demek. Bu konuda Ebu Umame, İyas bin Salebe radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabı bir gün onun yanında dünyadan bahsettiler diyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dikkat edin, beni dinleyin. Dikkat edin, beni dinleyin. Şüphesiz sadelik imandandır. Şüphesiz sadelik imandandır. Bunu Ebu Davud, Şuhabul İman adlı eserinde İmam Beyhaki rivayet etmişlerdir. Zühd, dünyalıklardan az ile yetinmek, Allah Azze ve Celle'ye ihtiyacını ortaya koymak, Allah'ın mümin kullarına tevazu kanatlarını indirmek, giyecek, yiyecek ve içecek hususunda bolluktan ve şöhretten uzaklaşmaktır. Zühd, Allah Subhanehu ve Teala'nın bağışladığı nimetleri bazı kulları için inkar etmek demek değildir. Ancak zühd, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın şu sözlerinde dediği gibidir. O şöyle diyor, ya kendisinin faydasız olması sebebiyle ya da daha faydalısının tercihi sebebiyle fayda vermeyen şeylerden uzaklaşmaktır. Zira faydası daha az olanı tercih eden daha faydalıyı elinden kaçırmıştır veya zararı faydasından daha büyük olanı seçmiş olur. Ama sırf faydadan ibaret olanı ve daha faydalı olanı terk ederek zühd etmek ahmaklıktır. O halde hayırlı amellerden geri durarak zühd olmaz. Salih amellerden geri durmakla zühd olmaz. Bu hayırlı ameller konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şu hadisi rivayet ediyor. İnsanların her ekleminden dolayı üzerlerine güneşin doğduğu her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adil olmak bir sadakadır. Kişinin hayvanına yükleri konusunda yardım etmesi ve onun üzerinden bir eşya kaldırması dahi bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaz için yürüdüğü her adım bir sadakadır. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırması da yine sadakadır. Bukhari ve Müslim rivayet ederler bunu. Kul bütün günlerini ve gecelerini Allah'a itaat işlemek ve onun rızasını kazanmak için ayırabiliyorsa bunu yapsın. Bu hayırdır. Şeytan ona hayırlı amellerden geri durmayı züht olarak süslerse buna aldanmaması gerekir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahmetullah'ın da dediği gibi, az önce aktardığımız gibi, züht bu değildir. Bu sadece şeytani bir hiledir. Bu kapıdan şeytan sadece ve sadece dinin zayıflığı ve yakinin yok olması sebebiyle girer. Onun kalbine yerleşerek, böyle dini zayıf bir kimsenin kalbine yerleşerek orada tahtını kurar. Müslüman kimse hayırlı amellerini arttırdıkça Allah Azze ve Celle'ye yakınlığı ve ona sevgisini de artırmış olur. Fakirlerin aksine ellerinde kolaylığı ve malların bolluğu sebebiyle zühdün zenginlerde bulunması daha çok yakışsa da, ister zengin olsun ister fakir olsun, bu durum Müslümanın iffetli ve gönlü zengin olmasına bir engel teşkil etmez. Çünkü Müslüman, yeni bir Müslüman şahsiyetiyle ilgili bir özellik daha, iffetli ve kanaatkardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor yine. Zenginlik varlığın, malların çokluğuyla değildir. Lakin asıl zenginlik gönül zenginliğidir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Demek ki en büyük zenginliğimiz gönüllerin zenginliğidir. Kalbin kanaat etmesidir. Bu durum bizler hakkında, bu durumun bizler hakkında tam olarak gerçekleşmesi ancak Allah Azze ve Celle'ye yalvararak dua etmekle ve ona tevekkül etmekle elde edilebilir. Kimin gönlü kanaatkar ve zengin ise dini için hırs gösterir. Ama gönlü zengin değilse, gönlü fakirse onun iki gözünün önünde daima hep dünya vardır. Evet, müminin, Müslümanın bir şahsiyeti demek ki burada hırsının, çabasının, gayretinin dini için olması. Bu konuda Ka'b bin Malik el-Ensari radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle aktarıyor. Bir koyun sürüsü üzerine bırakılan iki aç kurdun verdiği zarar, kişinin mala olan hırsının dininin şerefine verdiği zarardan daha büyük değildir. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde, Nesai Sünenül Kübra'da rivayet eder bunu. Yine Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiştir. Bu gerçekten önemli bir misaldir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu misali. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın dininin bozulmasında mala ve dünya şerefine olan düşkünlüğünün payını örnek vermiştir. Şüphesiz dünya sebebiyle meydana gelen bozgun, gece vakti başlarında çobanı yokken koyun sürüsüne saldıran, koyunları parçalayarak yiyen iki aç kurdun sürüye verdiği zarardan daha az değildir. Malumdur ki bahsedilen, anlatılan böyle bir durumda iki kurdun saldırısından ancak çok az sayıda koyun kurtulabilir, kurtulursa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kişinin mal ve şerefe olan hırsının dinine zarar verip onu bozacağını ve bu zararın iki kurdun bu sürüye verdiği zarardan daha az olmayacağını, ya eşit seviyede ya da daha fazla zarar vereceğini haber vermiştir. Böylece dünyada mal ve şerefe düşkün Müslümanın dininin çok azını kurtarabileceğine işaret etmiştir. Tıpkı zikredilen iki kurdun saldırısından ancak çok az sayıda koyunun kurtulması gibi. Dünyaya ve onun süslerine karşı çılgınca hırsı ve bununla beraber kulun kendisine takdir edilenden başkasıyla kurtulamayacağını bir düşünmek gerekir. Ne kadar dünyalık konusunda hırslı olursan ol, sana takdir edilenden başka bir şey eline geçmeyecek. Bilinmesi gerekir ki kim kurtuluş istiyorsa dini için hırs göstermelidir. Bu konuda esas olan budur. O zaman, bu hırsı gösterdiği zaman Allah onu da dininde korur. Ve Müslümanın şahsiyetiyle ilgili önemli konulardan birisi Müslümanın muamelelerinde tutacağı yoldur. Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin ister. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verin. O kavminin ne kötü bir oğludur veya kavminin ne kötü bir adamıdır dedi. Adam yanına girince ona karşı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşak konuştu. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, onun hakkında söyleyeceğini söyledin. Sonra ona karşı yumuşak konuştun. Bu nasıl oldu? Bunun üzerine, ey Ayşe, kıyamet gününde Allah katında insanların konum bakımından en kötüsü, kötülüğünden sakınarak insanların bıraktığı veya terk ettiği kimse olacaktır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet eder. Burada bu gibi hadisleri okuduğumuz zaman biz muhakkak önce nefsimizden başlamalıyız. Yani acaba ben insanların şerrimden sakınıp da bıraktıkları bir insan mıyım? Yani bunu bu hadisi okuyunca hemen başkaları gelmesin aklımıza. İlk önce kendimizden başlayalım. Ben insanların, yani bir takım hatalarım vardır, bunları o kadar alenileştirmişimdir, o kadar bariz bir hale getirmişimdir ki artık insanlar neredeyse benden ümidi kesmiş. Ya bunu kendi haline bırakın. Bunun üstüne gittikçe bunun şerri artar mı diyorlar. Acaba o yüzden mi kimse beni uyarmıyor? Bunun muhasebesini yapmamız lazım. Evet. Bu muamelelerde yine kişinin nefsiyle olduğu gibi arkadaşlarıyla, çevresiyle de tutması gereken yola bir işarettir. Yani bu böyle davranılacak bir kimse artık hayrından ümit kesilmiş, şerden ibaret kalmış ve buna yapılacak her şey onun ancak şerrini artırıyor, başka bir şeye yaramıyor. Böyle bir kimse. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kimseye nasıl muamele ediyor. Münafıklara dahi hatırlayın ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem buyuruyor. Nifahı ortaya çıkmış kimseler hakkında dahi. Yani kafirlerin bile Müslümanlar hakkında ne düşündüğü bu derece önemli bak. Bizim tutacağımız, muamelelerde tutacağımız yol konusunda. Ama biz bu tip şeylerde hislerimize kapılıp Allah muhafaza Müslüman kardeşimizi tekfir derecesine bile vardırabiliriz işi. Bunların Allah korusun. Bir kimsenin hayrından tamamen ümit kestiğimizde tekfirine kadar vardırabiliriz. Bu bizim için bir tehlikedir. İşte Allah Resulü'nün bu muamelesi bu konuda bir örnektir. Yakın arkadaşla sevecen muamelede bulunursun. Açık düşmanlık edene karşı uyanık ve dikkatli muamelede bulunmak gerekir. İnsanların en şerlisine kalbinde olanı açıklamadan muamele edebilirsin. İnsanların en şerlisi haline gelen bir kimseye kalbinde olanı açıklamadan muamele edebilirsin. Şayet kalbinde olanı açıklaman onun şerrini artırıyorsa. Evet, böylece her birine karşı durumuna göre muamele edilir ve bu davetin fıkhındandır. İnsanlarla muamelede tedbirler, mizaçlarının ve ahlaklarının, muhatap kimselerin mizaçlarının ve ahlaklarının farklılığına göre değişir. Bilinmelidir ki bağları kuvvetlendirmenin en üstünü ve bağları devam ettirmenin en güzeli kardeşlerin ziyaretidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan şöyle rivayet ediyor. Birisi başka bir şehirdeki kardeşini ziyarete gitmişti. Bunun üzerine Allah o adamın geçeceği yola bir meleği gözcü olarak gönderdi. Adam gelince melek ona nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Adam şu şehirdeki kardeşime diye cevap verdi. Melek onun sana karşılığını ödemek zorunda olduğun bir iyiliği mi oldu? Yani onda bir alacağın mı var? Adam hayır dedi. Ben onu bir menfaat için değil Allah için seviyorum. Melek de ona şöyle dedi. Ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Senin o kardeşini sevdiğin gibi Allah Azze ve Celle de seni sevmiştir. Evet. Şöyle denilir. Uzaklık cefadır. Yani kardeşlerin birbirinden uzak kalması eziyet verir. Cefaya sebep olur. Ziyaret kalpleri cilalandırır. Gönüllerin yakınlaşmasına vesile olur. Allah Teala kullarını bu sayede sever. Bu hadiste belirtildiği gibi. Allah'ın sevgisini kazandıran bir haslettir bu. Allah'ın kullarına iyilikleri yaygınlaştırmasına, Allah'ın rahmetinin insanları kuşatmasına ve onları cennete koymasına bir vesiledir bu. Bunun meydana gelmesi ancak sebebin varlığıyla mümkündür. Bu da Müslümanın ahlakıdır. Ebu Derda radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildiriyor. Mizanda, yani kıyamet gününde amellerin tartıldığı terazide güzel ahlaktan daha ağır çekecek bir şey yoktur. O terazide daha ağır basacak, güzel ahlaktan daha ağır basacak bir şey yoktur. Bunu Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, İbn İbban rivayet ederler. Müslüman işte bu ahlakı sayesinde düşmanını dosta, muhalifini arkadaşa, sert kimseyi ince kalpli birisine çevirir. Bu ahlak sayesinde düşman bir dost haline gelir. Muhalif bir kimse, kendisine aykırı davranan bir kimse bir arkadaşı haline gelir. Ve sert tabiatlı bir kimse de kalbi ona karşı yönelecek seviyeye gelir. Ahlak sayesindedir bütün bunlar. Evet, güzel ahlak insanların dünyasında bugün yalnızca ihlaslı muvahhidlerin, alemlerin Rabbine ibadette sadık olanların çarşılarında bulunan nadir görülen bir ticaret malına benzer. Bu güzel ahlak gönlü süsler ve Müslümana kendisinin değerini bildirir. Evet, Müslüman kendi değerini bilen kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanlar üzerine öyle aldatıcı seneler gelecek ki, o zamanda yalancı tasdik edilecek, doğru sözlü kişi yalanlanacak, hain kimseye güvenilecek, güvenilir kimseler hain sayılacak ve o zamanda Rüveybida konuşacaktır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü, Rüveybida nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da genel meseleler hakkında konuşan değersiz kimsedir buyurmuştur. Bunu Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace ve Hakim rivayet ederler. Kendisinin değerini bilmesi sebebiyle meseleleri Müslüman olması gereken yerine koyar. Kimsenin hakkını kimseye çiğnetmez. Nitekim İbn-i Hazm rahimeullah şöyle diyor. İlimlere ve onun ehline karşı ehli olmayanların müdahalesinden daha zararlı bir afet yoktur. İlme ve ilim ehline karşı ilmin ehli olmayan kimselerin müdahalesinden daha zararlı bir afet yoktur. Zira onlar bilmedikleri halde bildiklerini zannederler. İfsad ettikleri halde ıslah ettiklerini zannederler. Düzelttiklerini zannettikleri halde aslında bozmaktadırlar. Yüksek dağlar gibi büyüklenen, lakin Allah katında zerre kadar değeri olmayan, ilim ehli ve talebelerinin katında da zayıf ve düşük olan nefsin şerrinden biz Allah'a sığınırız. Nitekim şöyle de demişlerdir. Bilmeyenler susarsa ihtilaflar biter. Çünkü aslında bütün ihtilaflarda bir bilmemezlik hakimdir. İnsan nerede ihtilaf eder? Yani samimi insanlar delilin netleşmediği yerde ihtilaf ederler. Samimi olmayanlar ise delil meseleyi netleştirmesine rağmen ihtilaf ederler. Evet. Bütün bunların anahtarı nefislerin değerini bilmek, haddini aşana karşı haddini aşmamaktır. Bunda muvaffak kılacak olan Allah Azze ve Celle'dir. İtaatkar kul bunu anladığı zaman kendisi ve kardeşi için kardeşleri için Allah Azze ve Celle'den ümit var olmalıdır. Ümitte bulunmalıdır. Cündep radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle anlatıyor. Birisi Allah falan kimseyi bağışlamaz dedi. Allah Teala ise benim adıma falan kimseyi bağışlamayacağımı söyleyen kimdir? Şüphesiz ben falanı bağışladım ve senin amellerini boşa çıkardım buyurdu. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Yine bu konu da nefislerin değerinin bilinmesine bir sebeptir. Şüphesiz iman ve küfür, sevap ve ceza meseleleri Allah Subhanehu ve Teala'nın yalnız kendisine has kıldığı meselelerdendir. İmam Ebu Cafer et-Tahavi rahimeullah akidesinde şöyle diyor. Onlardan böyle bir şey ortaya çıkmadıkça kafir, müşrik veya münafık olduklarına hiç kimsenin şahitlik etmeyiz ve gizli hallerini Allah Teala'ya bırakırız. Tahavi'nin şarihi de şöyle diyor. Zira biz zahire göre hükmetmekle emrolunduk. Zanda bulunmaktan ve bilmediğimiz şeyin peşinden gitmekten yasaklandık. Nitekim Allah Azze ve Celle İsra Suresi 36. ayetinde bilmediğin şeyin ardına düşme. Zira kulak, göz, kalp bundan hepsi mesuldür, sorguya çekileceklerdir. Sadık Müslüman Rabbinden kendi için ümitte bulunduğu gibi kardeşleri için de bağışlanma diler. Onlar için de ümitte bulunur. Yani kendisini Allah Azze ve Celle'nin bağışlayacağını ümit ettiği gibi ne kadar günahkar olursa olsun kardeşi hakkında da bu bağışı ummalı. Allah Azze ve Celle'nin onu bağışlamasını dilemelidir. Ondan kurtarmasını, ıslah etmesini dilemelidir. Evet, yine Tahavi şöyle diyor. Müminlerden iyilik yapanlar için affedilmelerini ve Allah'ın rahmetiyle cennete girmelerini ümit ederiz. Onlar hakkında emin olmayız ve cennetlik olduklarına da şahitlik etmeyiz. Kötülükler için bağışlanma diler, onlar adına korkar fakat ümitsiz olmayız. Evet, bu korku Müslümanın kardeşleriyle beraber ümit sahibi olmalarına, Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine engel değildir. İyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamak da işte bu emirlerden birisidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir hutbesinde şöyle buyurduğunu bildiriyor. Dikkat edin, yakında davet olunur ve icabet ederim. Sizlere benden sonra bildikleri şeyleri söyleyen ve bildikleri şeyleri yapan idareciler gelecektir. Onlara itaat geçerli bir itaattir. Bunlar bir süre böyle devam ederler. Bunlardan sonra üzerinize bilmediklerini söyleyen ve bilmediklerini işleyen idareciler gelir. Onlara akıl veren, yardımcı olan veya destek olanlar helak olurlar ve başkalarını da helak ederler. Bedenlerinizle onlarla beraber olun, ancak amellerinizle onlardan ayrılın. İyilik yapanın iyilik yaptığını, kötülük yapanın da kötülük yaptığını söyleyerek şahitlik edin. Bunu İmam Beyhaki Zühdül Kebir adlı eserinde hasen bir isnatla rivayet eder. Bu hadis, yönetenler ve yönetilenler, dostlar ve düşmanlar olmak üzere bütün insanlar hakkında genel bir hadistir. Korku buna mani olamaz. Yani iyiliği emretmeye ve kötülüğü yasaklamaya korku engel olamaz. Ve yumuşaklık da, kişinin yumuşak bir tabiatta olması da bundan çekindirmemelidir. Bilakis sadece Allah Teala'dan korkarak gerekenler yerine getirilmelidir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Herhangi bir topluluk içerisinde engel olmaya güçlerinin yettiği halde işlenen bazı günahlara engel olmazlarsa Allah cezasını onların tamamını kapsayacak şekilde genelleştirir. Herhangi bir topluluk engel olmaya güçleri yeten bir konuda bunu yapmazlarsa, terk ederlerse, İyiliği emretmeyi, kötülüğü yasaklamayı terk ederlerse Allah onlara öyle bir ceza verir ki onların, o toplumun iyilerini de kötülerini de kapsar bu ceza. Evet. Allah bizlere rahmet etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın buradaki engel olmaya güçleri yettiği halde sözünü iyi düşünmemiz gerekir. Bu söz kötülüğe karşı çıkma hususunda, münkere karşı çıkma hususunda güç yetirme şartına dikkat çekmektedir. Gücümüzün yetmesi gerekir. Lakin bu istitaat, güç yetirme tek derecede değildir. Bunun bir takım dereceleri vardır. Müslüman kardeşlerini hatırlatırken, iyiliği emrederken ve kötülükten sakındırırken ihtilaftan sakınır. İhtilaftan sakınmak Müslümanın şahsiyetiyle ilgili özelliklerden bir diğer özelliktir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan geliyor hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz şeytan namaz kılanların Arap Yarımadası'nda kendisine ibadet etmelerinden ümidini kesmiştir. Ancak aralarını bozmak hususunda ümitlidir. Yani öyle bir emri maruf, nehy-i münker müessesesi işletilecek ki bu kardeşlerin arasını ayırmaya sebep olmayacak. Yani işte aklı Müslüman bu konularda kullanmalıdır. Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda ve onun yasaklarından sakınma konusunda en güzel şekilde bunu uygulayabilmek için kullanmalıdır. Bilmeden kullanılan nice sözler vardır. Allah'ın kullarından birinin dilinde hata ile kardeşlerin kalplerinde tutuşmuş alevleri, tutuşmuş közleri alevlendirecek bazı sözler çıkabilir. Kasıtsız olarak. Muhabbet böylece bozulur ve sevgi kalmaz. Kişi bir mecliste kasıtsız bir söz söyler ama o mecliste bulunanlara şeytan bu söz etrafında öyle vesveseler verir ki o sözün üzerine bir takım manalar yüklenir. Söyleyenin kastetmediği manalar yüklenir. Böylelikle kardeşliklerin bozulmasında şeytan bunları kullanır. O halde bizlerin hem konuşanın sözüne dikkat etmesi hem de dinleyenlerin konuşan hakkında hüsnü zan etme ilkesini elden bırakmaması gerekir. Evet, şeytanın zaten en büyük arzusu budur. Onu sevindiren şey budur. İşaret edilen bu durum şüphesiz eskiden meydana geldiği gibi halen her gün meydana gelmektedir. Ve bunun gelmemesi neredeyse imkansızdır, meydana gelmemesi. Bu büyük kötülüklerin ve tehlikelerin musallat olmasına sebep olur. Durum böyle olduğu zaman fitneler işte ortaya çıkar ve insanların fitneden çıkış yolu, bakın Allah Resulü'nden, Allah Resulü'nün talim ettiği, terbiye ettiği, yetiştirdiği sahabelerden nasıl gelmiş? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. İçinde küçüğün yüceleceği, büyüğün, büyüklerin alçaldığı, bu kötülüklerden bir şey terk edildiğinde sünnet terk edildi denileceği bir fitne içerisinde kaldığınız zaman sizin haliniz nice olur? Denildi ki, ey Ebu Abdurrahman, bu ne zaman olur? Böyle bir durum ne zaman insanların başına gelir? Şöyle dedi, alimleriniz gittiği, cahilleriniz çoğaldığı, okuyucularınızın çoğalıp fakihlerinizin, yani anlamadan okuyanların çoğalıp da Allah'ın anlayış lütfettiği kimselerin azaldığı, idarecilerinizin çoğaldığı, güvenilir olanlarınızın azaldığı, ahiret ameliyle dünya talep edildiği ve dinden başka bir gayeyle fıkıh, din bilgileri öğrenildiği zaman bu olur diyor. Bunu Darimi Sünen'inde Lalkai Şerhu Usul-i İtikad-ı Ehl-i Sünne adlı eserinde, İbn-i Vattah el-Kurtubi'de El-Bid'a adlı eserinde rivayet eder. İşte bu fitnelerde çıkış yolu o öndere tabi olmaktır. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a uymak bizi kuşatan fitnelerden kurtulmanın yegane çıkış yolu, cahilliğin koyu karanlıklarında yolu gösteren bir fenerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilmek, sahte gösterişleri, riyaları ortadan kaldırır, taklidi ortaya koyar, taklidin gerçek yüzünü ortaya çıkarır, işleri asıl yerine döndürür ve gizli alametler birer birer belirir. Alimlik taslayana, haset edene, zulmedene, edebiyat parçalayanın sözüne yeri yoktur. Sünnet yol gösteren bir aydınlıktır. Onu bilen pek çok hayrı elde etmiş demektir. Onu bilmeyen de pek çok kötülüklere muhatap olur. Evet, Allah bizleri kendisinden hakkıyla korkan, öğrenen ve öğrendikleriyle amel eden, emirleri ve yasakları konusunda kendisinden sakınan kullarından eylesin. Ve dünden beri devam ettiğimiz bu İslam şahsiyetinin özellikleriyle layıkıyla vasıflanan kullarından eylesin. Bunları bizler de muvaffak kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etûbu ileyk. Amin. Cümlemizde.